Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Azer 1402, Hicri Kameri 2 Cemazilahir 1445 ve Miladi Takvimle 16 Aralık 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik gündemi üzerine Almanya'nın Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadetine özel program ve Nehcül Bela Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizlere sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Rask terör olayına ilişkin teröristler hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Birleşmiş Milletler, Rask terör saldırısı için İran hükümeti ve halkına taziyede bulundu. Türkiye, İran'daki terör saldırısını kınadı. İran'da Mossad casusu idam edildi. Çin'den İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin gelişmesi için 3 öneri. Ve İran-Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması 25 Aralık'ta imzalanacak. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Komutanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada İran polisinin Interpol aracılığıyla Rask'taki terör saldırısını gerçekleştirenler hakkında uluslararası soruşturma başlatılması ve kırmızı bülten çıkarılması konusunda etkin ve yoğun bir şekilde güvenlik ve diplomatik istişareler başlattığını duyurdu. İran polis sözcüsü General Said Muntazer El-Mehdi, Rask polis merkezi olayında teröristlere yönelik etkili muameleye ilişkin kapsamlı güvenlik, kolluk ve diplomatik istişarelerde bulunulduğunu duyurdu. Polis sözcüsü ayrıca şunları söyledi. Pakistan'ın sınır ve kolluk kuvvetleriyle yapılan etkileşimler ve istişareler sırasında teröristlere karşı kararlı eylemler gündeme getirilmiş ve bu kalleş eylemin uluslararası düzeyde kınanması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik istişareler başlatılmıştır ki bunun sonucu Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Polis sözcüsü, Rask'taki terör olayında yaralananların son durumu ve şehitlerin cenaze törenine ilişkin şunları söyledi. Olayda 11 polis şehit düştü. 8 polis de yaralandı. Hepsinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada bugün Sistan ve Beluşistan vilayetinin merkezi Zahidan çok sayıda vatandaşların katılımıyla şehit polisler için görkemli cenaze töreni düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü Sistan ve Beluçistan ilinde güvenlik güçlerinden 11 kişinin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı. İran'daki Rask olayının failleri adalet önüne çıkarılmalıdır ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric, Cuma sabahı Sistan ve Beluçistan ilinin Rask kentinde meydana gelen terör olayını şiddetle kınadı. Cuma sabahı erken saatlerde meydana gelen olayla ilgili bir soruya yanıt veren Dujarric, bu olayın faillerinin adalet önüne çıkarılmasının gerekli olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca Birleşmiş Milletler'in yaslı ailelere taziyelerini sunarken İran hükümeti ve halkına taziyelerini sunduğunu, olayda yaralananların iyileşmesini ve sağlıklarını dilediklerini vurguladı.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinin Rask kentinde polis karakoluna yapılan ve çok sayıda güvenlik görevlisinin de şehit olmasına neden olan terör saldırısını kınadı. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından dün Rask kentinde polis karakoluna yapılan silahlı saldırı ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sistan Beluşistan iline bağlı Rask yerleşim biriminde bir polis karakoluna 14 Aralık'ta düzenlenen terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Menfur terör saldırısını şiddete kınıyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. İran'ın güneydoğusundaki Sistan Beluşistan eyaletinde dün polis merkezine silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 11 güvenlik görevlisi de şehit olmuştu.
Cumartesi sabah saatlerinde Mossad dahil yabancı istihbarat servisleriyle çalıştığı ispatlanan şahıs, ülkenin güneydoğu bölgesindeki Sistan ve Beluçistan ilinde hükmü hayata geçirilerek idam edildi. Cumartesi sabahı Mossad dahil yabancı istihbarat servisleriyle bağlantısı olan ve onlar için çalışan şahıs casusluk ve vatana ihanet suçundan idam edildi. Bu şahıs Mossad gibi yabancı istihbarat ile yakından çalışmasının yanı sıra kasten gizli ve çok gizli bilgileri toplamaya ve paylaşmaya başlamış, ilişkili olduğu şahıslar sayesinde bu belgeler ve bilgileri Mossad'a sızdırmıştı.
Çin Dışişleri Bakanı bugün yaptığı açıklamada ülkesinin İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerinden gelişmesi için 3 teklif sunduğunu duyurdu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, Pekin'in Tahran ile Riyad arasında ekonomi, ticaret, güvenlik, halklar arası ilişkiler ve kültürel münasebetler alanlarında insani münasebetler ve işbirliğinin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını işaretle, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan'ın münasebetlerinin iyileşmesine katkı sağlamak istediğini de vurguladı. Pekin'de İran, Suudi Arabistan ve Çin arasında üçlü ortak komite toplantısının başarılı bir şekilde düzenlenmesine tebrik eden Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in her daim Orta Doğu halkının bağımsız olarak kendine geliştirme yolu arayışını desteklediğini kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında İran ile Suudi Arabistan arasında dostluk ve iyi komşuluğun pekişmesi için yeni itici gücü harekete geçirmek ve Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için yeni yardımlar sunmak istediğini söyledi. Wang Yi, İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin sürekli olarak iyileşmesi amacıyla iki ülkenin stratejik barış seçimine bağlı kalması, ilişkilerin iyileşme sürecinin güçlendirilmesi ve bu süreçte Çin'in olumlu ve yapıcı rol ifa etmesi olmak üzere 3 teklifte bulundu.
İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması 25 Aralık'ta imzalanacak. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması 25 Aralık'ta Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde düzenlenecek törenle imzalanacak dedi. İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İrna'nı, affedersiniz İrna'ya konuşan Celali, bu anlaşmanın imzalanmasıyla İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'a ihracatının yaklaşık %96'sı gümrük vergisine tabi olmadan gerçekleştirilecek. Karşılığında diğer Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri de bu avantajdan yararlanacak ifadesini kullandı. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında 27 Ekim 2019 tarihinde tercihli ticaret anlaşması devreye girmişti.
İran'ın güneyindeki Fars ili Havalimanları Genel Müdürü Su-22 uçağının Kazerun bölgesinin Perişan Gölü etrafında düştüğünü duyurdu. İranlı yetkili bu olayın teknik arıza yüzünden gerçekleştiğini duyurdu. Fars Eyaleti Havalimanları Genel Müdürü Fahreddin Keşavarz, askeri bir uçağın Kazerun'un Perişan Gölü etrafında düştüğünü, olayında yerel saatle 11'de gerçekleştiğini belirtti. Bu uçağın tek kişilik eğitim uçağı olduğu da açıklanmıştır. Bu olayda can kaybının olmadığını belirten Keşavarz, bir ton paraşüt ile dışarıya fırladığını belirtti. Bu uçağın Soho-22 türünden devrim muhafızları hava uzay güçlerine ait olduğu belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonistlerin kutsal değerleri hakaretlerini kınayarak, cinayet işlerini işgalciler, ilahi dinlerin hiçbir ilkesine uymadıklarını ispatladılar dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, sosyal medya X'ten yaptığı paylaşımda Siyonistlerin işgal altındaki topraklarda Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik hakaretlerini kınadı. Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Siyonistlerin masum insanlara, kadın ve çocuklara karşı işlediği toplu katliamlar ve cinayetleriyle Gazze'de 88'den fazla caminin tamamen, 174 cami ve 3 kilisenin ise kısmen yıkılması da dahil olmak üzere dini mekanların tahrip edilmesinin ardından bu rejimin güçleri Cenin'de bir caminin hoparlörlerinden Müslümanların kutsal değerlerini hakaret ediyor. Cinayet işleyen işgalciler ilahi dinlerin hiçbir ilkesine uymadıklarını ispatladılar. Kenani, Siyonistlerin son 2 ayda Gazze ve Batı Şeria'da işlediği küstahça hakaretler ve sayısız cinayetlerinin Aksa Tufanı operasyonuna yanıt olarak yapıldığını belirtti.
Gazze'de Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana Filistin direnişiyle yaşanan çatışmada Golani Tugay olarak bilinen özel kuvvet mensubu 82 asker öldürüldü. İran'ın Filistin İlyum üstünden verdiği habere göre Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu bu haberi duyururken şunu vurguladı. Bu söz konusu özel Tugay'a vurulan en büyük darbeydi. Birkaç saat önce Siyonist rejimin Kanal 12'si geçtiğimiz hafta El-Şucaye mahallesinde 20 askerin öldüğünü bildirmiş ve bu askerlerin geçen hafta El-Şucaye mahallesinde yaşanan kara çatışmalarında öldürüldüğünu duyurmuştu. Siyonist rejimin medyası Gazze şehrinin doğusundaki El-Şucaye bölgesinde dünkü çatışmada bu rejimin ordusundan çok sayıda subay ve askerin ölmesine rağmen hiçbir Filistinli direnişçinin de öldürülmediğine itiraf etti. Siyonist Hares medyası dünkü çatışmalarla ilgili olarak El-Şucaye'de Golani Tugay'dan 9 subay ve askerin öldüğünü, tehlikeli olay Gazze'deki savaşın gerçekliğinin yalnızca bir kısmını gösteriyor açıklamasında bulundu. Siyonist gazete Marif'de şunları yazdı. Hamas güçlerinin Şucaye mahallesindeki İsrail tanklarına ve zırhlı araçlarına attığı roketlerin sayısı sayılamaz.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Siyonist Eilat Limanı'na karşı Yemen güçlerince yeni bir İHA'lı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Daha önce Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erene kadar özel operasyonlar yürütmeye devam edeceğini söylemişti. Yahya Seri ayrıca Siyonist İsrail'in tüm gemilerinin veya bu rejimle işbirliği yapan gemilerin Yemen Silahlı Kuvvetleri için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Goldberg, İsrail Kanal 13'te yer alan habere göre Yemen'in İsrail'e bağlı gemilere yönelik tehdidinin liman karının %80 ila %85'ini kesintiye uğrattığını doğruladı. Bu arada İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps cumartesi günü bir İngiliz donanma gemisinin Karadeniz üzerinde şüpheli bir insansız hava aracını düşürdüğünü iddia etti. X sosyal ağındaki bir mesajında şunları yazdı. HMS Diamond gemisi Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen bir taarruz uçağını düşürdü. Sea Viper füzesi ateşlendi ve hedefi başarıyla yok etti.
Siyonist rejimi İsrail ordusunun dün Gazze'de yanlışlıkla öldürüldüğünü duyurduğu İsrail esirleri ellerinde beyaz bayrak taşımalarından ve vücutlarının üst kısmı çıplak olmasına rağmen ateş ettiği ortaya çıktı. İsrail ordusunun olayla ilgili yaptığı ön soruşturmasının sonuçları yerel medyada yer aldı. Buna göre Gazze Şeridi'nin Şucaiye mahallesinde Hamas'ın ellerinden kaçmayı başaran 3 İsrail esirinin elinde beyaz baraklar vardı ve vücutlarının üst kısmı çıplaktı. İsrail askerleri ellerinde salladıkları beyaz bayraklara ve tehlike arz etmediklerini göstermek için vücutlarının üst kısımları çıplak olmasına rağmen esirleri ateş açarak onları öldürdü. Times of Israel haber sitesinde yer alan habere göre İsrail ordusu Güney Komutanlığından bir yetkili askerlerden birinin 50 metre kadar ileride bir binadan çıkan 3 şüpheli kişiyi de fark ettiğini aktardı. Aynı yetkilinin aktardığına göre ordunun başlattığı soruşturmanın ilk sonuçları bu 3 kişinin de vücutlarının üst kısımlarında kıyafet olmadığını ve işlerinden birinin de bir sopaya bağladığı beyaz bir bayrak sağladığını ortaya koydu. Soruşturma sonucuna göre esirleri fark eden asker bunun Hamas tarafından düzenlenen bir tuzak olduğuna inandı ve üzerlerine ateş açtı. Söz konusu asker aynı zamanda diğer askerlere de teröristler diye bağırarak yardım istedi. Bunun sonucunda vurulan 2 İsrail esir de burada öldü. Diğeri de geldi binaya yaralı olarak kaçmayı başardı. İsrail ordusu soruşturmasına göre askerlerin komutanı ateşi durdurma emri verdi. Bu esnada askerler bir kişinin İbranice olarak yardım edin diye bağırdığını da duyurdu. Bundan birkaç dakika sonra yaralı olarak içeri kaçan İsrail esir dışarı çıktı ancak askerler tekrar ateş ederek onu da öldürdü. Bu kişilerin cenazeleri daha sonra İsrail'e getirildi ve üçünün de İsrail'i olduğu anlaşıldı. Ordusunun soruşturmasına göre bu kişileri fark ederek ateş açan asker bunu kurallara aykırı olarak yaptı. İsrail ordusunun dün Gazze'de 3 İsrail esiri yanlışlıkla öldürdüğünü duyurmasının ardından İsrailli esirlerin aileleri Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kendileriyle görüşmeyi reddetmesi üzerine açlık grevine başlayacaklarını da duyurdu.
İşgalci rejim İsrail ordusunun Gazze'de yanlışlıkla 3 esiri öldürdüğünü açıklamasının ardından diğer esirlerin aileleri de gösteri düzenledi. İsrail ordusunun saatler önce Gazze'de yanlışlıkla 3 mahkumunu öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine İsrailli esirlerin aileleri gösteri düzenledi. Al Cazira muhabiri tutuklu ailelerinin İsrail Savaş Bakanlığı binası önünde toplandığını bildirdi. İsrail ordusunun sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada bu rejimin askerlerinin yanlışlıkla Gazze'de tutulan 3 esirin hedef aldığını ve öldürdüğünü söyledi. İsrail ordusunun sözcüsü şunları da açıklamasında kaydetti. Şucaiye'deki muharebe operasyonu sırasında ordu yanlışlıkla rehinilerden 3'ünü tehdit olarak tanımladı. Bunun sonucunda güçlerimiz onlara ateş açtı ve öldürüldüler. İsrail Başbakanlığı daha önce yaptığı açıklamada tahminlerin Gazze'de hala 132 İsrailli esirin bulunduğunu gösterdiğini, bunlardan 112'sinin hayatta olduğuna ve 20'sinin öldürüldüğüne inanıldığını açıklamıştı.
Birleşmiş Millet'e bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını açıkladı. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı iletişim direktörü Julie Toma, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam etti. Gazze'ye bombardıman nedeniyle yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını belirtti. UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Toma'nın BBC'ye yaptığı açıklamalara yer verildi. Toma, UNRWA'nın Gazze'de 1050 sığınma yerinin bulunduğunu ve yenilerinin açıldığını ancak bunların aşırı kalabalık olduğunu da söyledi. Sığınma yerlerinin dün yağmur sonrasında çamur içerisinde kaldığına dikkat çeken Toma, UNRWA'nın yalnızca Refah sınırı yakınında faaliyet gösterebildiğini kaydetti. Toma, kısıtlamalar nedeniyle en çok ihtiyaç duyanlara da ulaşamıyoruz ve görevimizi yerine getiremiyoruz dedi. Gökyüzü bombardımanlarla dolu iken yardımı ulaştıramıyoruz diyen Toma, insani yardım arzına da çok sınırlı olduğunu da ifade etti.
İzzettin el-Kassam Tugaylarının esir aldığı ve daha sonra esir takasıyla serbest bıraktığı İsrail esirlerden Chen Goldstein Almog, Gazze'de kendilerine saygılı davranıldığını, herhangi bir eziyete ya da kötü muameleye maruz kalmadıklarını söyledi. New York Times gazetesinin haberine göre Goldstein Almog, kendisini esir alanlarla bazen saatler süren konuşmalar yaptığını belirterek, "Ailelerimiz ve hepimizin karşı karşıya olduğu büyük tehlike hakkında konuştuk," dedi. Çoğunlukla Gazze'de bir apartman dairesinde tutulduklarını bildiren Goldstein Almog, esir tutuldukları 7 hafta içinde bazen çocuklarıyla birlikte farklı dairelere, tünellere, bir camiye ve hatta yıkık bir süpermarkete nakledildiklerini ifade etti. Goldstein Almog bir yerden başka bir yere nakilleri sırasında işgalci rejimin ordusunun bombardımanı sebebiyle durumun korkunç olduğunu belirtti. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberleri dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz savaşın Gazze'den Batı Şeria ve bölgeye yayılmasından İsrail sorumludur üzerinedir. Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun 71. günü sabahın ilk saatlerinde Siyonist rejim savaşçıları Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ın doğusunu yoğun bir şekilde bombaladı. Han Yunus'un merkezi ve kuzeybatı bölgeleri de işgalcilerin topçu saldırılarına hedef oldu. Gazze şeridinin kuzey bölgelerinde yaşanan şiddetli çatışmalara değinen haber kaynakları Lübnan Hizbullah'ı ve Seray el-Kudüs Tugaylarının iki İsrail askeri üssünü roket ve füze saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu. Öte yandan Siyonist işgalciler geçtiğimiz günlerde olduğu gibi Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine hedefli ve planlı saldırılar düzenledi. İşgalcilerin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri sebepsiz yere tutuklayıp cezaevlerinde baskı altına almaları, Siyonistlerin Gazze şeridindeki yenilgilerini ve kara savaşında Filistinli mücahitlere karşı zafer elde edememelerini örtbas etme girişimidir. Siyonist ordunun saldırılarının kapsamının Gazze şeridinden Batı Şeria'ya kadar genişlemesi Filistin yönetimini de endişelendirmiş ve bu örgütün liderliği Ramallah'ta Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Siyonist rejim üzerine saldırganları durdurmak için Amerika'nın baskı yapması gerektiğini vurguladı ve aynı zamanda şunları söyledi. Batı Şeria şimdi zoraki göç ve Filistin topraklarının sessiz sedasız terörizmin sömürgecileri ve Siyonist ordu tarafından işgal edilen topraklara ilhak edilmesine tanık oluyor. İsrail ve ordusu Gazze'de soykırım ve etnik temizlik yapıyor ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 bin Gazze sakinini öldürdü, 55 bin kişiyi yaraladı ve Gazze'deki evlerin %50'sinden fazlasını yok etti. Ayrıca İsrail 90'dan fazla muhabire suikast düzenledi. Bu muhabirler ve kameramanlar miğfer giyiyor ve üzerinde büyük bir şekilde muhabirlik kelimesi yazılan kurşun geçirmez yelek giyiyor. Bu da onların muhabir olduğunu gösteriyor. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde 3 İsrailli tutukluyu öldürmesiyle ilgili skandalın duyurulmasının ardından İsrailli tutukluların aileleri Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı önünde gösteri düzenledi.
İsrail ordusunun sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada bu rejimin askerlerine yanlışlıkla Gazze'de tutulan 3 mahkumu hedef aldığını ve öldürüldüğünü söyledi. Maarif'e göre bu olay İzzettin Erkasam güçlerinin Şucai mahallesinde 9 İsrail askerinin ölümü ve 6 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan başarılı pusu kurmasından birkaç gün sonra meydana geldi. İsrail Başbakanlığı daha önce de yaptığı açıklamada tahminlerin Gazze'de hala 132 İsrailli tutuklunun bulunduğunu gösterdiğini, bunlardan 112'sinin hayatta olduğunu ve 20'sinin öldürüldüğüne inanıldığını açıklamıştı. Siyonist rejimin Sağlık Bakanlığı savaşın başlangıcından bu yana 118'i Gazze'deki kara saldırısından sonra olmak üzere bu rejime ait 446 askerin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca Siyonist rejim Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bu yana 1200 Siyonist'in de öldürüldüğünü itiraf etti. Her ne kadar İsrail'in saldırı ve katliamlarına uluslararası ve bölgesel kurallar yeterli tepki vermemiş olsa da direniş grupları da bu rejimin saldırılarına karşı çaba göstermekten kaçınmamış ve tepkilerini buna göre ayarlamıştır. Hamas hareketinin askeri kolu Kassam Tabuğları'nın sözcüsü, son 5 günde Siyonist rejimin 100'den fazla askeri aracının hedef alındığını açıkladı. Filistin direnişinin Tel Aviv'e ve işgal altındaki toprakların orta ve güney bölgelerine yönelik devam eden roket saldırıları İsrail işgalinde büyük bir şok yarattı. Siyonist rejimin medyası Lübnan Hizbullah'ın füze saldırılarında kullandığı yeni tip mühimmatlarla bizi her zaman şaşırttığını, işgal altındaki bölgelerin kuzeyinde patlama olmadan gece veya gündüzün geçmediğini, bu bölgelerde yaşaman çok zor olduğunu itiraf etti. Yemen Sahil Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Muhammed El-Kadri de Cuma gecesi yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik savaşın durdurulmaması halinde Tel Aviv'e karşı yeni bir gerilimin aşması başlatacağını ve tehditlerden korkmadığını da söyledi. Aynı zamanda Suriye ve Irak'taki Amerikan üslerine yönelik direniş saldırılarının da yoğunluğu o kadar artıyor ki aynı El-Esed'deki Amerikan askeri üssü 5 saatten kısa bir süre içinde 3 kez hedef alındı. Bu göstergeler Siyonist rejimin savaşın kapsamını Gazze'den hem Filistin'e hem de Filistin dışına doğru genişletmekle sorumlu olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Avrupa Birliği'nin Gazze Savaşı'na yönelik ortak bir duruş sergileyememesi üzerinedir. İki gün süren Avrupa Konseyi toplantısı 27 Avrupa ülkesinin liderlerinin sonuç bildirgesinde Gazze'deki gelişmelerin nasıl ele alınacağı konusunda anlaşmaya varamamasıyla sona erdi. Avrupa Birliği'nin dış politikasının sorumlusu Josep Borrell, Cuma akşamı konsey toplantısı sonunda gazetecilerin önünde açıklamada, Gazze'deki gelişmelere ilişkin ortak ve birleşik bir Avrupa tutumundan yoksunuz ifadesini kullandı. Ancak Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa ülkelerinin iki devletli çözüme ilişkin ortak tutumlarını işaret edip, işgalci rejimin yerleşim faaliyetlerini kınayarak, aynı zamanda Filistin'e ilişkin Avrupa Birliği'nin iç farklılıklarını örtbas etmeye çalıştı. Bu diyalog turu toplantısının yapılmasının amacının Gazze'deki gelişmelere ilişkin nihai açıklamanın tonuyla ilgili olmadığını, konsey tutumunun önceki turdaki açıklamada duyurulduğunu iddia etti. Michel, konsey toplantısı öncesinde Avrupalı liderleri yazdığı mektupta şunları yazdı. Orta Doğu'daki gelişmeler toplantımızın gündemindeki önemli konulardan biri olacak. Tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki endişe verici insani duruma ciddi şekilde dikkat edilmesini talep etmeliyiz. Bu arada Avrupa Konseyi'nin sonuç açıklamasında kısa bir cümle yeterli kaldı ve şöyle yazdı. Konsey, Orta Doğu konusunda derin stratejik tartışmalar gerçekleştirdi.
Avrupa liderlerin Gazze Savaşı'ndaki gelişmelere ilişkin tutumlarındaki belirgin anlaşmazlıklar, Avrupa Birliği üye devletlerinden Filistin meselesine yönelik farklı tutum ve yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. İspanya, İrlanda ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkeleri açıkça Filistin devletinin tanınmasını talep etmiş ve Siyonist rejimin Gazze Savaşı'ndaki suç eylemlerine kınayan bir tavır benimsemiştir. Öte yandan Fransa ara pozisyon almış ve İsrail'in de meşru müdafaa hakkını destekleyerek Gazze şeridindeki eylemlerini onaylamış ve aynı zamanda bazı mevzilerinde Filistin'e sivillerin katliamlarına son verilmesi çağrısında bulunmuştur. Bu konuda Avrupa'da dahil birçok eleştiriye neden olmuştur. İrlanda Başbakanı Avrupa Birliği'ne Gazze'deki gelişmeler konusunda güçlü ve ortak bir tavırda aramamakla suçlayarak bloğun inandırıcılığını kaybettiğini söyledi. İrlanda Başbakanı şunları da sözlerine ekledi. Zirvenin sonuç açıklamasında terörizmi kınamanın yanı sıra daha güçlü bir üsluba ihtiyacımız var. Gazze'de insani ateşkesi iki devleti çözümünün ışığında Filistinler için adaletin uygulanması çağrısında bulunuyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Türk hükümeti Avrupa Birliği'ne katılmak için yeni bir çalışma başlatırken yeni anket sonuçları değerli dinleyicilerimiz Avrupa vatandaşlarının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı olduğunu gösteriyor. Yeni bir anketin sonuçları Avrupa vatandaşlarının bu konudaki isteksizliğini gösterirken Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin yeni bir araştırmasının sonuçları da Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarının yalnızca küçük bir kısmının Türkiye'nin katılmasından yana olduğunu göstermektedir sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı çıkışlarına da kim uzmanlara göre dikkat etmek gerekiyor. Biz bugün sohbetimizde bu konudan ve bu kısa girişten yola çıkarak Türkiye'nin bu Avrupa Birliği'ne üyeliği süreciyle ilgili yaşanan gelişmeleri ve son gelinen noktayı konuşmak istiyoruz. Özellikle bölgesel anlamda Türkiye bir takım adımlar attı. Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili bir takım imtiyazlar elde etmeye çalıştı. Ancak bununla da ilgili acaba bir olanak sağlandı mı Türkiye'ye? Bunu uzman konuğumuza sormak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi demin de kısaca ifade ettiğim üzere biliyorsunuz senelerdir Türkiye'nin bu Avrupa Birliği üyeliği meselesi zaman zaman çeşitli gündem maddeleriyle aslında manşet oluyor. Ancak son dönemde de bölgesel gelişmeler çerçevesinde bakıldığında Türkiye Avrupalılar ile ilişkilerini biraz daha yakın bir şekilde yürütmeye çalıştı gibi bazı işaretler vardı kim uzmanlara göre. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu arabuluculuk konumunu kullanarak Avrupalıların gözünde şirin gözükmeye çalıştığı gibi yorumlara rastlıyoruz. Bir de son olarak da vatandaşların, Avrupa vatandaşlarının Türkiye'nin bu üyeliğine isteksiz oldukları da dikkat çekti anketlerde okuduğumuz haberlere göre. Siz gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz bu konuyla ilgili efendim? Türkiye'nin başka sorunları da var. Demografik yapı, yapısal sorunları falan. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
En son husustan başlayalım. Türkiye-Ukrayna politikası yani makul bir politika izledi. Çünkü Türkiye perde arkasındaki olaylardan haberdar idi. İstanbul'da iki defa görüşmeleri oldu ve batılı ülkelerin nasıl savaş çırkanlığı yaptığını ve savaşı kesin de kes istediklerini Türkiye bunu biliyordu. Zaten o zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı Avrupa ülkeleri savaş istiyor, barış istemiyor. Şimdi çıktı ortaya. İstanbul'da anlaşmalar sağlandı. ve bunlar uygulanacaktı. Bu savaşta olmayacaktı. Ancak Johnson ve İngiltere Zelenski'ye kesinlikle hiçbir şey imzalamayacaksın da savaş olacaktır. Savaş Avrupa'daki, Almanya'daki basından da takip ediyoruz. Bu savaşın kazananı Avrupa kıtasının dışında. İngiltere ve Amerika, yani bunlar kazançlı çıkıyor ekonomik olarak. Tabii stratejik ve askeri olarak öyle görünüyor ki NATO'da kaybetti. Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri de büyük zarar görmüş durumda. Ancak en büyük zararı da tabii ki Ukrayna halkı gördü. Bu bir. İkincisi, bunun için anlattım. Türkiye bunun için tam bir taraf olmadı ve doğru bir çizgide izledi bunu kendi kanaatince. Çünkü perde gerisini, perde arkasını, olup bitenleri iyi biliyordu ve birçok şey İstanbul'da şekilde. Diğer taraftan da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği 50 senedir bekletiliyor. 50 sene daha bekleyecek ama hiçbir şekilde ve surette, hiçbir şekilde ve surette Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez ve kabul etmeyeceklerdir. 3-4 nedeni var. Birincisi, genç bir nüfus, ondan sonra bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla büyük bir nüfusa sahip. Avrupa Birliği'ne girdiği zaman Avrupa Parlamentosu'nda en büyük bloku oluşturan ülke oldu. Hatta ve hatta Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin sayısı birçok Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam nüfusundan daha fazladır. 5-6 milyon Türkiye'li Avrupa ülkelerinde yaşıyor. Bunlar da Türkiye için büyük bir destek olur. Hatta şimdiden yani bu kadar Türk vatandaşı Avrupa ülkelerinde bunu gelecek için bir tedirginlik ve kaygı vesilesi olarak görüyor. Hatta bugün bir haber vardı. Almanya Türkleri Avrupa Alman vatandaşlarına çıkarabilir yani şeklinde. Şimdi bu bir kaygı unsuru. Öte yandan Balkanlarda Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir ağırlığı vardır. Makedonya'dan tutun, Arnavutluk'tan Yunanistan bölgesinden Türkleri var. Yani bütün bunlar Türkiye için bir güç. Bu bir. İkinci bir husus tabii ki Avrupa'da büyük bir Müslüman nüfus vardır. Yani 40 milyona Batı Avrupa'da yaşayan 40 milyon, 45 milyon Müslüman nüfus vardır. Avrupa Birliği içerisinde bir Türkiye tabii ki bu Müslüman nüfustan da destek görür. Ve bu da siyasi güç olarak, demografik güç olarak Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin en büyük güç olmasına vesile olur. Bunu hiçbir şekilde ve surette Avrupalılar kabul etmezler. Bir diğer husus, Romanya, Bulgaristan ve Moldova şimdi ve Ukrayna, bunları işte Avrupa Birliği'ne alacağı görüşmelere, bunlar ikisi alınmıştır. Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği'ye ama Moldova ve Ukrayna. Ukrayna ekonomik durumu, ekonomik yapısı, Moldova hakkında bunlar Türkiye'nin en azından 20 sene gerisinde bir ekonomik yapıya sahiptirler. Türkiye'ye çok çok gelirlerdirler. Ama bunlara kapılar açılıyor, fonlar da veriliyor. Ta ki Avrupa standartlarını yakalayabilsinler bu ülkede. Evet. Bir diğer sorun daha var yani. Şimdi. O da bütün Avrupa ülkelerinde aşırı sağ hareketler güçleniyor. Yani evet. Brüksel'den Avrupa idare edilmesin. Kendi başkentlerinden her ülke idare etsin. Bazı işte asgari müşterekler üzerinde durulalım. Müşterekler etrafında hareket edilebilir. Bir iki örnek vereyim. Mesela Polonya, Macaristan vesaire bu LGBT ve eşcinsellik vesaire konularda diretiler ve diretiyorlar. Biz de kabul etmeyiz. Kendi yasalarımız, kendi efendim, ahlaki ilke ve prensiplerimiz var. Brüksel bize yön veremez. Ben öyle tahmin ediyorum ki aşırı sağ hareketlerin güçlenmesiyle Avrupa Birliği daha zayıflar ve aşırı sağın mutlak bir şekilde galibiyeti belki Avrupa Birliği'nin dağılmasını da beraberinde getirebilir. Yani aşırı sağ en azından daha zayıflamış, daha az merkeziyetçi ve Brüksel'in daha az müdahale ettiği, edeceği bir Avrupa Birliği ile karşı karşıya kalacağız. Ama öte yandan Türkiye'nin tabii bir bu nokta daha önemli. Avrupa'da bunu dillendiriyorlar. Liberal demokrasi sonuna geldi ve yeniden biz imparatorluklar dönemine giriyoruz.
Evet.
ve önümüzdeki işte 50 yılda, 100 yılda yeni imparatorluklar şekillenecektir. Birinci imparatorluk Rus İmparatorluğu'dur. İkinci imparatorluk Türk İmparatorluğu'dur. Türk dünyasıdır. Türk dünyasının da desteğine sahip olan, Avrupa'da söz sahibi olan bir Türkiye imparatorluk olur. Yani Avrupalılar 50 sene, 100 sene ilerisini de görüyorlar. Ona göre planda programlama yapıyorlar. Diğer taraftan İran'ı imparatorluktan bahsediyorlar. Bu Avrupa'daki yaklaşımlar. Yani biz artık ulusal devletlerden ziyade işte imparatorluklar ve büyük güçler ve büyük devletler efendime söyleyeyim dönemine girmiş bulunuyoruz. Zaten Avrupa'ya karşı yapılan tüm menfi propagandalarda şu noktanın altı önemli çiziliyor. Yeni Rus İmparatorluğu şekilleniyor. Ve geçenlerde Putin bir açıklama işte yaptı. Rus dünyası, Ukrayna'da Rus dünyasının parçasıdır. Rusya'da vesaire. Gelişmeler bu yönde işaretleri de güçlendiriyor. Onun için ben her halükarda Türkiye'nin hiçbir şekilde ve surette Avrupa Birliği'nde yerinin olduğuna ve bir gün üye olacağına, katılacağına inanmıyorum. Ama bazı mülahazalardan dolayı Avrupalılar tamamen ipleri koparmıyorlar. Türkler de kendi hesaplarına göre, planlı projelerine göre tamamen ipleri koparmıyorlar. Ama her iki taraf da bunun bir muhal ve bir hayal olduğunu kesin biliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinlediniz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konseyi ile ilgili gündem değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.arstoday.ir/sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İran'da birçok gazetenin ilk sayfasını İran'ın güneydoğusunda yaşanan terör olayı ve İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarına ayırmıştır. Monarment gazetesi başsavcının rask terör olayı faillerine kesin karşılık verileceğini belirtirken, Yadigar Emruz gazetesi ise de terör saldırısına ağır intikamın yolda olduğunu ifade ediyor. Asya gazetesi bu bağlamdaki haberinde ise şunları belirtiyor.
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir polis karakoluna düzenlenen terör saldırısında 11 polis şehit oldu, birçok insan da yaralandı. İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan, Beluçistan eyaletindeki Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlenen terör saldırısı sonucu çok sayıda polis memuru şehit olurken bazıları da yaralandı. Bir saatten fazla süren silahlı çatışmalarda karakolda bulunan polis ekipleri teröristlere cesurca karşı koydu. İran polisi durumun kontrol altına alındığını bildirdi. Sistan Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Merhameti gece saat 2 sıralarında bir grup terörist kentteki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 11 üst düzey subay ve muvazzaf asker şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı dedi. Vali yardımcısı karakolda bulunan polisler teröristlere karşı kahramanca mücadele ederek çok sayıda terörist öldürüldü ve yaralandı. Şu anda kentin durumu normal ve güvenlik sorunu söz konusu değil ifadesini kullandı. Ceşhur Zulüm adlı terör grubu Rask kentindeki polis karakoluna düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Tahran Radyosu.
Rüzgar gazetesi, İran Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'de Gazze diplomasisine devam ettiğini, Ulusal Konsey üyesinin bölge ülkelerinden Siyonist rejime karşı tutumlarını açıklamalarını istediğini, ülkenin güneydoğusunda yaşanan terör saldırıdaki teröristlerin sınırlardan kaçmayı başaramadıklarını belirtirken, Efkar gazetesi ise İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'den naklen şehitlerin İran halkının kimliği olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, şehitler İran milletinin kimliğidir. Bu yüzden milletin kimliği unutulmaması gerekir açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin 6 Aralık'ta Doğu Azerbaycan Eyaleti Şehitler Kongresi üyeleriyle yaptığı görüşmedeki beyanatları yayınlandı. Ayetullah Hamenei, Şehitler Kongresi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Doğu Azerbaycan'ı şehitler beşiği olarak nitelendirdi. Şehitlerin anılmasının önemine değinen İslam İnkılabı rehberi, şehitler İran milletinin kimliğidir. Bu yüzden milletin kimliği unutulmaması gerekir dedi. İslam İnkılabı rehberi, anma etkinliklerinde şehitlerin inanç, takva, şehadet, sevgisi, fedakarlık ve yiğitlik gibi özelliklerinin genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Şehitler gençler için en iyi model olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, böylesi parlak ve eşsiz olaylar İran milletinin hafızasına kazınmalı. Şehitlerin ışıltılı cevheri film, şiir ve kitap gibi sanat eserleriyle genç nesillere aktarılmalıdır diye konuştu.
Asya gazetesi, Şehit Recai Limanı'nın İran ticareti için altın kapı olduğunu, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın serbest ticaret bölgelerinde Hintli yatırımcılara destek sağlayacağını belirttiğini, ülkede 1.900.000 konut inşaatına başlandığını belirtiyor. Cevan gazetesi ise Siyonist İsrail'i esir yakınlarının Netanyahu'ya yeniden müzakere çağrısı yaptıklarını belirttiği haberinde şunları belirtiyor.
Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin aileleri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya esir takası için Hamas ile yeniden müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Siyonist İsrail Devlet Televizyonu kanun haberine göre Gazze'de alıkonanların iadesiyle ilgili aileler forumu Başbakan Netanyahu ve İsrail Güvenlik Kabinesi üyelerinden Mossad şefi David Barnea'nın yeni bir esir takası mutabakatını görüşmek üzere Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin ertelenme nedeni hakkında acilen izahat yapmalarını istedi. Aileler Forumu, ülkedeki karar mercilerine müzakere sürecindeki durgunluğa çözüm bulunması çağrısı yaptı. Siyonist İsrail Başbakanlık Ofisi 2 Aralık'ta açıklamasında İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ekibinin esir takası müzakerelerinin başarısız olması nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrıldığını duyurmuştu. Siyonist İsrail Kanal 12 televizyonunun 12 Aralık'taki haberinde İsrail'in esir takası müzakerelerine hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı ifade edilmişti. İşgalci Siyonist İsrail Kanal 13 televizyonunun haberinde ise savaş kabinesinin Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleneceği belirtilmişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Beni Zehra'nın evine götürün. Değerli dinleyiciler, sevgili İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kısa süren ömrüne rağmen insanlık dünyasında bir güneş gibi parlayan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadeti nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İslam dininin yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem kızının şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha bu dünyada kısa bir süre yaşasa bile mükemmel bir insanın tüm varlık kapasitelerini dünyaya sergiledi. Hazreti Fatıma bir kadının büyüklüğü ve azametinin simgesidir. Erbabimün hayali. İslam öğretilerinde kadın yaratılışın erkanlarından biri olarak biliniyor. Bu bakış açısından bir kadının en önemli özelliği onun latif ruhu, pak ve insani duygularıdır. Kadın Allah'ın lütuf ve rahmeti, güzelliğinin simgesidir. İslam kültüründe kadına saygı duyulmuş ve onun insanlık konumu ve değeri takdir edilmiştir. Bu bakış açısından insani değerlerle ilgili olan ise asla cinsiyete kadın veya erkek olması ile bağlantılı değildir. Ne zaman ki kadın veya erkek kendi yaratılışından kaynaklanan görevlerini yerine getirirse övülür ve kendisinden iyilikle söz edilir. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha kadınlar arasında hayret verici ve övülecek bir örnektir. Onun özünde tüm insani faziletler ve değerler bir arada toplanmıştır. Öyle ki fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle buyurmuştur. Ne zaman cenneti özlersem Fatıma'yı öper, koklarım.
Esselamu aleyke ya binte hayrel beriyya. Esselamu aleyke ya seyyidete nisa'il alemin. Minel evveline vel ahirin. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha hakkında birçok kitap yazılmıştır ve her kitap İslam'ın seçkin kadınının yaşamına başka açıdan yaklaşmıştır. Doktor İsmail Mansuri Laricani kaleminden Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabı o hazretin yaşamı ve şahsiyetine farklı ve güncel açıdan yaklaşıyor. Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabında Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mükemmel bir örnek, bir şahsiyet olduğuna değinilirken o hazretin nur dolu mektebine katılma arzusu dile getiriliyor. Parlak ve ışıltılı anlamında olan Zehra, Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biridir. Kitabın giriş bölümünde şöyle okuyoruz. Beni Zehra'nın evine götürün, zira onunla Allah'ı tanımak istiyorum. Ve ibadetin anlamını onun rükû ve secdesinde anlamak istiyorum. Ve onun yaş dolu gözleri ve titreyen vücudundan namazda huşu ve huzunun sırrını aramak istiyorum. Beni Zehra'nın evine götürün ki dünyadan yorulan gözlerim gerçekleri seyrede dursun. Ve gönül bağlılığının tozlarını onun huzur pınarında yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki, tekrardan ibaret olan renksiz yaşamımı onun kerameti sayesinde yok edeyim. Ve onun varlık nuru ile yüreğimin karanlık evini aydınlatayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki, yetimleri okşama şevkini onun sevgi dolu eteğinde göreyim. Ve onun bağışlayan ruhu sayesinde bencillik, hırs ve mal düşkünlüğünden kurtulayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki onun ilim ışığı sayesinde yıkıcı cehaleti kalbimde yok edeyim ve gaflet tozunu onun duru kevserinde yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki, kadının metanet ve vakurunu, onun iffet ve ismet aynasında seyre oturayım. Ve kadının toplumdaki varlığı ve ortaklığının anlamını anlayayım. Yüreğimi onun ayakları altına sererek, Fatıma'nın tüm yüceliğiyle onun üzerine inmesini, ve bunca azametin sırrını açıklamasını istiyorum.
Yaracar derdimi senden bileydim bilmedim. Ben gerek guslun veren saat bileydim ölmedim kaldım cenazen üstesine dağladım. Ölmedim kaldım cenazen üstesine dağladım. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, kemale ermiş bir insan olarak kendi konum ve menziletini çok iyi bilen biridir. Bu yüzden asla dünyevi zevkler ve çekici yönleri onun yüce şahsiyetini sarsmadı ve kendisini başlıca görevinden alıkoyamadı. Fatıma Mektebi'nde yaşam dersi öğrenen kadınlar kendi varlık gevherine değer veriyor ve bir kadın olarak kendi konumlarında rol olarak etkili oluyorlar. Onların açısından kadını en büyük hakaret, erkeksi değerleri, insanlık değerlerin yerine benimseyerek kendilerini erkeksi kriterlerle ölçmek veya kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıkları göz ardı etmektir. Hazreti Fatıma, tüm bilgeler, filozoflar, arifler ve insanlığın büyük eğitimcilerinin aradığı ülküleri, kendisinin Allah, aile ve toplumu ile olan bağlarında gösterdi. Bu büyük kadın, örnek bir insan, bağımsız bir kadın, bir eş ve fedakar bir annenin mükemmel örneğidir.
Tahran Radyosu.
Yazar Mansuri Larecani, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı Allah'a tapmanın modeli olarak tanıtarak şöyle yazıyor. Hazreti Zehra, Allah'a kulluğa aşıktı. Günün birinde Resulullah, kızı Hazreti Fatıma'dan, "Canım kızım, Allah'tan bir şey iste. Zira Cebrail Allah tarafından icabet vaadi vermiştir," diye buyurdu. Zehra babasının sorusuna şöyle cevap verdi. "Cenab-ı Hakk'a hizmetten aldığım şevk beni her türlü istek ve ricadan alıkoymuştur. Sürekli Allahu Teala'nın kerim ve güzel cemaline her zaman bakabilmekten başka isteğim yoktur." Zehra, Allah'ı gören gözleri vardır ve kalbi Allah aşkı ile dolup taşıyor. Allah ile dolan herkes inci ve mücevher gibi olur. Bizim birbirimizden kaçışımızın sebebi yüreklerimizde Allah'ın olmaması veya silik ve önemsiz olmasıdır. İçinde Allah aşkı olmayan gönül yabancıların evi olur. Nefsani heva ve hevesler ve şeytani ordular onda yuva yapar, her türlü fitne ve isyana bulaşır. Tüm ahlaki ve sosyal krizlerin kökü Allah'tan boşalan kalplerdir. Zehra'nın gönlü Allah'ın evidir. O varlığının kevseriyle her zaman dolup taşmakta. Rahmani tecelliler onun varlık kalıbında dalga dalga yayılıyor ve her zaman coşarak susuz gönülleri soluyor. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. "Benim kızım Fatıma, Allah'ın kalbini iman ve yakin ile doldurduğu insandır."
Sallallahu aleyke ve ala ruhike ve bedene. Eşhedü enneke mevayte ala bayyinetim min Rabbim ve enna men sarrake fekad sarra Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi ve men cefake fekad cefa Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi ve men azake fekad aza Resulallah sallallahu aleyhi ve alihi.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha yaşamının en önemli özelliklerinden biri toplumun yanlış gelenekleri ve tabularını kırmak ve yeni insani değerleri onların yerine koymaktır. Hazreti Fatıma, değerli sosyal bir düzenin şekillenmesinde önemli etkenlerden yoksun olan bir toplumda dünyaya geldi. Öyle ki tarih yazarları ve araştırmacılar İslam'dan önceki Arabistan toplumunu bedevi ve her türlü insani değerden yoksun, hurafeler ve putperestliğe dayalı bir toplum olduğunu belirtiyorlar. İslam'ın gelişi ve son ilahi elçinin gönderilmesiyle Resulullah'ın liderliğinde ilk İslami toplum şekillendi. Bu toplumda İslam peygamberi kadın ve erkeğin eşitliğini ilan etti. Hazreti Zehra da Müslüman kadının model ve örneği olurken Zehra'nın evi, ortaklık evi, infak evi, ilim evi ve terbiye evi olarak adlandırıldı. Ailede ahlakın esasının sevgi ve iyi huyluluk olduğuna inanan Hazreti Zehra selamullahi aleyha şöyle buyururdu: "Sizin aranızda en iyisi kocasıyla ilişkilerinde daha kibar ve sevgi dolu olanınızdır ve en iyi insanlar ise eşlerine karşı sevgi dolu ve bağışlayıcı olanlardır." Hazreti Fatıma selamullahi aleyha açısından kadının siyasi ve sosyal alanlardaki varlığının kriterleri ve kıstasları mahremiyetin sınırlarına riayet etmesidir. Bu mahremiyet sınırları gerekmediği müddetçe mahrem olmayan erkekleri görmemesi ve namahremlerin de onu görmemesidir. Hazreti Fatıma aynı zamanda Hakk'ın ayaklar altında çiğnendiğini hissedince gerçeğin ortaya çıkması için meydana inerek gerçek değerleri yok etmek isteyen akımlara karşı muhalefete kalktı.
فاطمه نور خدای ازلی دون فاطمه همسر محبوب علی دون گد خمیده اولد شهیده گد خمیده اولد شهیده غسلونی وردی مرتضا سینه سیاره زینبی گویدی باغری گانجید مزاره یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا gülmedi gül üzü peygamber binden dokuz yıl gözlü gama Heydar binden sinesi dağlar her gece ağlar sinesi dağlar gözleri ağlar küllerine sübhe kimi lay lay okurdi Kerbu bela şahine köyneyim tokurdi Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra
İslam dininin yüce peygamberi, mübarek ömrünün son anlarında hasta yatağındayken Hazreti Fatıma'nın canından çok sevdiği babası ile konuşmasının ardından gözlerinden akan yaşlar yerini aşk dolu bir tebessüm ve mutluluğa bıraktı. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu: "Babam kendisine kavuşacak olan ilk kişinin ben olduğumu söyledi. Bu haberi duymak beni çok sevindirdi." Fakat Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed'in rıhletinden sonra kendi şehadetine kadar asla gülümseyerek görülmedi. Fatıma, Resulullah'ın girmek isterken icazet aldığı bir evde yaşıyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in ardından o mübarek eve saldırıldı. ahalisi ise tehdit ve saygısızlıklara maruz kaldı. Hazreti Zehra aldığı darbeler sonucu hasta yatağına düşerek, bazı rivayetlere göre Resulullah'ın ardından 75 gün, bazı rivayetlere göre ise 95 gün sonra şehit oldu. Ve Emirül Mümininin dertlerini paylaştığı yol arkadaşının varlığından mahrum bıraktı. Hazreti Sıddıkay Kübra anlamlı bir harekette eşine vasiyette bulunarak şehadeti ardından kendisini geceleyin ve belirsiz bir mekanda defnetmesini istedi. Böylece hakkında zulüm yapan zalimlerin hiçbirinin cenaze törenine katılmasını istemedi. Doktor İsmail Mansur İlaricani kitabının sonunda şöyle yazıyor: Zehra'nın evinde insanın kendi ve zamanın maddiyatçı sınırlarında kaldığı sürece hayatın gerçeğini anlayamayacağının bilincine varılıyor. Şehadet, mutahhar ehl-i beyt hanedanının ziynetidir. Ve Zehra, Allah'a kulluğu dünya hayatına satmazdı. Kalıcı sonu da şehadette görüyordu. Zehra'nın evinde mücadele ve hak taleplik liderliği benim için anlam kazanıyor ve şehadet çiçeği kalbimin çölünde filizleniyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yolu münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı dilerken sohbetimizin sonunda bizleri www.bastude.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak. Yaratılış, dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.